Ayrım 29, sayfa 313, Memorandum, Anders de la Motte. 44. Bölüm. Saraç yıpranmış eski deri koltuğa yaslandı. Odada neredeyse 24 saat geçirmiş, dışarı sadece en yakın 7-11'den ihtiyacı olan birkaç şeyi almak üzere çıkmıştı. Portatif karyolanın yanındaki kolilerde dosyaları vardı. Demek ki tahmin ettiği gibi ofisini kendisi boşaltmıştı. Muhtemelen kazadan kısa bir süre önce yapmıştı bunu. Bir şeyler olmuş olmalıydı, riski arttıran, onu daha çok paranoyaklaştıran bir şeyler. Ama ne? Dreyer'in peşine düştüğü köstebekler ya da valinin sözünü ettiği tehditle ilgili olabilir miydi? Yoksa tamamen başka bir şey miydi? Çözmeye çalıştığı yapboz sürekli büyümekteydi. Giderek kutusunda neye benzemesi gerektiğini gösterecek bir resmi bulunmayan 5000 parçalı bir Ravensburger'e dönüşmekteydi. Saraç düşüncelerini temiz bir kağıda yazmıştı. İşi kolaylaştırmak için her şeyi gayet anlaşılabilir bir biçimde başlıklara ayırmıştı. En azından kolaylaşacağını umuyordu. Bu kesindi. Birinci problem, 4 adam öldürülmüştü. Ona istihbarat sağlayan ve isimleri şifreli defterinin ilk sayfasında yazan 4 adam. Bu isimler muhtemelen kayıp yedek listede de yer alıyordu. Teori, adamları öldüren her kimse bildikleri bir şeyi açıklamalarını engellemek istemişti. Bu Janus'la ilgili bir şey olmalıydı. Sonuç, katil adamların tanıdığı ya da en azından varlığından haberdar oldukları birisiydi. Kaybedecek çok şeyi olan biri. Hali hazırda güçlü bir şüphelisi olduğuna inanıyordu. Janus'un kendisi. Zayıflık, Janus projesi çok gizliydi. O halde 4 amatör klasman muhabir bu kadar önemli bir şeyi nasıl bilebiliyordu? İkinci problem. Erik E. Johansson'un yani Saraç'ın kendisinin 2 yabancı banka hesabına ve bir mülke erişimi vardı. Kaza geçirdiği güne kadar bu hesaplarda yüksek meblağda para mevcuttu. Bir hesaptan bir dizi küçük nakit çekimi yapılmış, diğerine büyük meblağda ödemeler gelmişti. Teori: Erik E. Johansson gerçekte yoktu. Bu Saraç'ın projeyi yönetebilmek için kullandığı sahte isimdi. O halde hesaplar da onundu. Küçük miktarlı nakit çekimleri, ekseriyetle çeşitli muhbirlere yapılacak nakit ödemeler ve bar, restoran giderlerini ödemek için yapılmıştı. Sonuç, Janus operasyonunu sahte bir kimlik ve şüpheli bir fonla, üstelik gizli yerlerde gerçekleştiren Saraç, akla gelebilecek her kuralı çiğnemişti. Eğer ortaya çıkarsa kovulacak ve muhtemelen hapsi boylayacaktı. O da bu yüzden polis teşkilatından ayrılmış ve kendisini yalnız bir günah keçisine çevirmeyi seçmişti. Zayıflık. Burada zayıflıktan ziyade muhtelif sorular mevcuttu. Eğer hesaplar ona aitse bankamatik kartı neredeydi? Daha önemlisi bütün bu para nereden gelmişti? Üçüncü problem, Peter Molnar geçirdiği felci ve trafik kazasını uyuşturucu kullanımına ve aşırı strese bağlamıştı. Ayrıca o karmaşık araba yolculuğunun sinir krizinin bir parçası olduğunu iddia etmişti. Diğer taraftan Dreyer, Saraç'ın kaza sırasında bölgesel suçlardaki köstebeğin ismini vermek üzere iç soruşturmalar birimiyle görüşmeye gitmekte olduğunu, ancak birisinin arabasını bir betona çarptırdığını iddia ediyordu. Berk ve Varlin de aynı minvalde şeyler söylüyorlardı. Birisi Saraç'ın ölmesini istiyordu. Teori: Biri ya da daha fazlası yalan söylüyor veya gerçeğin önemli kısımlarını saklıyorlardı. Muhtemelen 4'ü de. Sonuç, kimseye güvenemezdi. Hepsi onu kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışıyordu, en iyi dostu bile. Zayıflık, ne yazık ki burada da görünür bir zayıflık yoktu. Ve nihayet çıkmaza girdiği yer. 4. problem. Korkunç kazayı yaptığı akşam vahşi bir çete üyesi Brian Hansen kafasında 9 milimetrelik bir kurşunla Gamla Stan'daki arabasının yolcu koltuğunda ölü bulunmuştu. Bundan önceki saatlerde birisi Eric E. Johansson'un içinde 14 milyon kron bulunan banka hesaplarını boşaltmıştı. Sarac'ın beylik tabancası Eric E. Johansson'a ait mülkteydi. Silahın şarjöründe 9 milimetrelik bir kurşun eksikti. Ve Sarac'ın Hansen'in ölümüne dair bir dizi en kibar tabirle rahatsız edici anısı vardı. Teori: bu üç olayın aynı gün gerçekleşmesi tesadüf olamazdı. Silah ve eksik mermi de tesadüf değildi. Beylik tabancası muhtemelen Brian Hansen'in öldürülmesinde kullanılmıştı. Sonuç ve zayıflık: daha fazla bilgi olmadan çözmek imkansızdı. En azından Sarac kendisini buna inandırmaya çalışıyordu. 23 Kasım Cumartesi günkü olayların tek bir ortak paydası vardı ve artık bu Janus değildi. Sarac'ın kendisi Hansen'i tanıyordu. Silaha, banka hesaplarına ve evlere onun erişimi vardı. Bir çeşit çöküş yaşayan ve sonrasında birilerinin parmağı olsun olmasın ağır bir kaza geçiren oydu. O halde bunun anlamı neydi? Hansen'le arabadaki buluşmayı, onun ensesinden vuruluşunu neden hatırlıyordu? Kazadan önceki saatlerde ne yapıyordu? Hansen'in ölümünün arkasında Janus'un olduğundan hep emindi. Oysa şimdi silahı bulduktan sonra o kadar kesin konuşamıyordu. Farkında olmadan birisini öldürmüş olabilir miydi? Yoksa aynen böyle mi yapmıştı? Kağıt parçasını öteye itip kalktı ve beyaz tahtanın karşısına geçti. Dizüstü bilgisayar hayal kırıklığıydı. Tarama geçmişi silinmişti, tüm belge klasörleri boştu ve masa üstünde fabrika ayarları olan mavi arka plan dışında bir şey yoktu. Sabit diske format atılmış gibiydi. Yani bilgisayarda herhangi bir sır kaldıysa bile hafızasının o kadar derinliklerindeydi ki Sarac artık onları bulamazdı. Bu da gerçekten ironikti. Bir süre rastgele sayılabilecek bir biçimde çekmeceleri karıştırdı. Tabanca ve mermiler dışında silahın kılıfını ve iki küçük deri kese buldu. Birinde bir yedek şarjör ve diğerinde bir çift kelepçe vardı. En dipte içinde polis kimliğinin olduğu küçük bir cüzdan keşfetti. Bunu nereden burada bırakmıştı ki? Hiçbir şekilde bir cevabı bulunmayan bir başka soruydu. Giderek bunalmaya başlıyor, konuşacak birilerini arıyordu. Güvenebileceği, Wallin, Berg, Molnar ve Dreyer'in aksine kendi gündemi olmayan, doğruları çarpıtmayan ve gerçekle yalanları kendi çıkarlarına göre karıştırmayan birisi. Natalie gibi birisi. Sarac onu özlediğini fark etti. Aynı zamanda onu bu işe sürüklediği için de suçluluk hissediyordu. Bir bakıma dairesine gelmediği için sevinmişti. Ama bir yandan da hayal kırıklığına uğramıştı. Kimliğini cebine attı ve üst çekmeceyi yeniden açtı. Birkaç boş kağıt, bir dizi tükenmez kalem, sayfa uçları kıvrılmış bir telefon defteri ve onun altında yarısı dolu bir Marlboro paketi. İçinde gizli bir şey olup olmadığına bakmak için paketi hafifçe vurup içindeki sigaraları masaya boşalttı. Derken selofan ve karton arasına sıkıştırılmış küçük kırmızı bir kibrit kutusu fark etti. Üzerinde Club Babel ismi yazılıydı. Sarac ismi tanır gibi oldu ve hesap özetine yeniden baktı. Babel Restoran, Kungsgatan 30 ibareli bir dizi ödeme gördü. Gayet de yüksek miktarda hesaplardı. Telefon defterini çıkarıp restoranın telefon numarasına baktı ama bulamadı. Belki de defter fazla eskiydi. Zaten bugünlerde kim telefon defteri kullanıyordu ki? Herkesin akıllı telefonu vardı. Janus'la nerede görüşmüş olabileceğine dair Molnar'la yaptığı konuşmayı hatırladı. Egosunu tatmin edecek bir yer. Bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir yer. İyi bir kulüp ya da restoran. Aradığı yer bir çift uzun kuleden caddenin kuzey tarafında olanıydı. Giriş kulenin köşelerinden birinde Kungsgatan'ın kaldırımından 5 taş basamak yukarıdaydı. ve sanki görkemli 1920 tarihli yapının tüm ağırlığını omuzlarında taşıyormuş gibi görünen iki devasa heykel tarafından korunuyordu. Saraç içeri girdiğinde akşam trafiği gürültüsünün kaybolması için lobinin taş zemininde 3 metre yürümesi yetti. Asansörlerin önünde durup tabelaya baktı. Kulüp Babel'in 16. katta olduğunu gördü ve asansörü çağırmak için düğmeye bastı. Asansörün zeminindeki halı kalındı. Saraç'ın ayakkabıları halının içine battı. Restoran hepsi Art Deco stili uzunca bir bar ve birkaç sandalyeden mürekkepti. Bitkin görünen gömlek ve yelek giymiş barmen bardakları parlatıyordu ama onun dışında mekan neredeyse tamamen boştu. Yalnızca birkaç Japon turist büyük pencerelerdeki etkileyici manzaranın önünde poz veriyordu. Saraç bardaki taburelerden birine oturdu. ''Nasıl yardımcı olabilirim efendim?'' Barmenin sesindeki hafif sert tonlama Saraç'ın zihninde bir aydınlanma yarattı. ''Ben üyeyim.'' dedi. Neden olduğunu tam bilmeden sesi farklı çıkıyordu. Sanki konuşan kendisi değilmiş gibi. ''İsminiz?'' Johansson dedi Saraç. Eric E. Johansson. Adam barın arkasındaki bir ekrana tıkladı. Elbette dedi, sizi şapkanızdan tanıyamadım Bay Johansson, hoş geldiniz. Adam barın üstüne Saraç'ın önüne metal bir jeton bıraktı ve belli belirsiz uzak köşedeki kırmızı kadife perdeyi işaret etti. Bir başka asansör. Bu daha ufaktı. En fazla 4 kişi sığabilirdi. Duvarlarından birinde ufak bir makyaj aynasının altında bir jeton deliği bulunan küçük bir metal ekran vardı. Saraç jetonu deliğe attı ve bir an aynadaki yansımasını yakaladı. Farklı göründüğünü fark etti. Gözleriyle ilgili bir durumdu herhalde. Onu asansörün kapısında güzel bir kadın karşıladı. Kısa kesim siyah saçı 1920'ler stiliydi. Koyu göz makyajı yapmış, tüylü ve küçük bir saç bandı takmıştı. Üzerinde düz, dizlerinin hemen üstüne inen ipek bir elbise vardı. Jartiyerinin minik tutaçları elbisesinin kumaşından hafifçe belli oluyordu. En üst katın havadar ortamı kıyafetiyle kusursuz bir uyum içindeydi. Ekose desenli zeminde oraya buraya halılar serilmişti. Krom, deri ve meşe ahşabından mobilyaların düz çizgileri tavana uzanan duvarlara boyalı kare desenlere bağlanıyordu. Uzun pencereler güneye ve doğuya bakıyor, yalnızca 20 metre kadar ötedeki güney kulesinin engellediği muhteşem bir Stockholm manzarası sunuyordu. İkiz kule o kadar yakındı ki cephesindeki Roma heykelleri apaçık görülebiliyordu. Roma tanrıları diye düşündü Saraç, tesadüf olamazdı. Alt katta olduğu gibi burada da bar ve dekor en küçük ayrıntıya kadar 1920'lerin stiline sahipti. Mekan bir Art Deco fantezisiydi. İyi akşamlar Bay Johansson dedi kadın, sizi uzun zamandır burada görememiştik. Her zamanki masanızda bir başka müşterimiz oturuyor ama siz zaten iyi arkadaşsınız. Kadın salonun bir dizi ayrı kabin bulunan uzak bir köşesini işaret etti. Saraç ağır ağır oraya doğru yürüdü. Nabzının hızlandığını hissedebiliyordu. Masada oturan kimdi? Aradığı adam olabilir miydi? Bir kez daha pencerelerin ötesindeki heykellere bakıp Roma tanrılarını düşündü. Ama o gün ikinci defa olmak üzere hayal kırıklığına uğradı. Kabindeki takım elbiseli adam Janus değildi. Saraç bundan onunla göz göze gelir gelmez emin oldu. Bu adam 50'lerindeydi ve uzun geriye taranmış tepeleri seyrek kır saçları vardı. Burnunun ucuna yuvarlak çerçeveli bir gözlük tülemişti ve Saraç yaklaşırken adam okuduğu gazeteyi bir kenara koydu. ''Ah işte buradasın Eric.'' Adam ayağa kalkıp elini uzattı. ''Haftalardır sana ulaşmaya çalışıyorum ama hep sesli mesajın çıkıyor.'' Adam gözlüklerini çıkarıp havada salladı. ''Buyur otur.'' Saraç başını salladı ve adamın dediği gibi yaptı. Onu çok iyi tanıyordu ve telaş içinde ismini arıyordu. ''Tam yeni Adalet Bakanımızın haberini okuyordum.'' Adam elini gazeteye doğru uzattı. ''Oldukça kapsamlı bazı önerilerde bulunacakmış.'' Tabii gazetelere inanacaksak bu benim işimi daha da zorlaştıracak. Ama neyse ki çoğu problemin çözümü de var, değil mi Erik? Adam gülümseyip tebeşir beyazı dişlerini sergiledi. Avukat diye düşündü Saraç. Bu adam bir avukattı ve ismi... nasıl gidiyor diye sordu adam masaya doğru eğilerek. Tahmin edeceğin gibi müşterilerim çok merak ediyor, haberlerini duymak istiyorlar. Saraç cevap vermedi. Son görüşmemizden bu yana durum daha çetrefilleşti. Müşterilerimin yurt dışındaki bazı iş bağlantıları bağımsız bir soruşturma başlatmaya karar verdiler. Hatta yabancı bir danışman bile göndermişler ki onun varlığı biraz endişe yarattı. Adam tekrar gülümsedi. Yine aynı timsah gülümseyişiydi. Ama müşterilerime sakin olmalarını söyledim. Senin istedikleri şeyi teslim edebileceğine dair onları temin ettim. Sarraç kısaca başını salladı. Zihni bir yandan adamın söylediklerini algılıyor, bir yandan da son vites çalışıyordu. Peki nasıl gidiyor diye sordu adam, sonra ellerini kaldırdı. Yani elbette detayları bilmek istemem. Sadece müşterilerimizi biraz olsun rahatlatacak bir şeyler yeterli. Ne olursa olsun kayda değer yatırımları hakkında biraz daha iyi hissedebilecekleri bir şeyler. Pekala diye mırıldandı Saraç. Etrafa bakındı, sonra derin bir nefes aldı. Açıkçası pek bir şey. Saraç şapkasını çıkarıp kafasındaki bandajı işaret etti. Bir kaza geçirdim, işler biraz karıştı. Adam ona bakıyordu ve bakışları artık o kadar da arkadaşça değildi. Yani diye devam etti Saraç, bana anlaşmamızın şartlarını hatırlatabilir misin? Adam hafifçe doğruldu. Sadece sanki şaka yapıp yapmadığını anlamaya çalışır gibi bakıyordu. Beni kandırmaya çalışmıyor musun? Değil mi Erik? Dedi sonunda. Bu iş akıllıca olmaz. Daha önceki anlaşmalarımızı düşünürsek. Hayır, elbette hayır. Sarraç başını iki yana salladı. Sadece olayları biraz daha açıklığa kavuşturmalıyım. İkna edici tınlamak için çaba sarf ediyordu. Ansızın masanın bir kenarında ufak bir metal plak olduğunu gördü. Muhtemelen o masada öncelikleri bulunan düzenli müşterilerin isimleriydi. Erik E. Johansson en tepedeydi. Onun altında Dreyer'in daha bir iki gün önce dillendirdiği başka bir isim vardı. Senin departmanından biri yeraltı dünyasına istihbarat satıyor, David. Her şey bir aracı kullanılarak yapılıyor. Bengt Crispin isimli bir avukat. Sarraç midesinin kasıldığını hissetti. Neredeyse bir yıldır beraber çalışıyoruz Eric diye devam etti Crispin. Sonuçlar şu ana kadar hep oldukça tatmin edici oldu. Sarraç başını salladı ve o da dönüyor gibi hissetmesine rağmen gülümsemeyi denedi. Sokağın karşısındaki heykeller sanki havada asılı duruyor, ona suçlayıcı bakışlar atıyordu. İşlemeli yazıları bir kez daha okuyup ne anlama geldiğini algılamaya çalıştı. Bu Dreyer'in peşinde olduğu ve kendisinin ifşa etmek üzere zorla görevlendirildiği köstebeğin gerçek kimliğiydi. Ama sana bu kadar para ödememizin sebebi Eric diye devam etti Crispin, Janus Kod adının ardındaki kişinin gerçek kimliğini ortaya çıkarman. 29. ayrımın sonu. Sayfa 321.